Ayrım 14.
Ama bak, işte benim bedenim şu aynada. Nasıl da yalnız, nasıl da ürkmüş, nasıl da yaşlanmış. Artık genç değilim. Artık bu ilerleyişin bir parçası değilim. Korkunç bir düşüşle milyonlarca kişi iniyor merdivenleri. Büyük tekerlekler onları aşağı iterek acımasızca dövüyor yerleri. Milyonlarcası öldü. Percival öldü. Ben hala devam ediyorum. Ben hala yaşıyorum. Ama imimi gönderirsem kim gelecek? Küçük bir hayvanım işte ben. Korkuyla kanatlarımı içeri dışarı çekerek duruyorum burada. Yürek çarpıntıları içinde titreyerek. Ama korkmayacağım. Kırbacı kanatlarıma indireceğim. Gölgeye kaçarak hıçkıran küçük bir hayvan değilim. Yalnızca bir an için kendimi hazırlamaya zaman bulamadan görüntümü yakaladığım için kendi görüntüme kendimi hep önceden hazırladığımdan işte ondan yıldım. Orası öyle. Genç değilim. Az sonra kolumu kaldıracağım boşu boşuna. Örtüm beni uyarmadan düşecek yanıma. Gecenin içinde birden o iç çekmesini duymayacağım. Karanlığın içinden birinin geldiğini. Karanlık tünellerdeki pencere camlarında hiçbir yansıma olmayacak. Yüzlere bakacağım. Onların başka bir yüz aradıklarını göreceğim. Kolları bağlı ve korkunç biçimde düşen ölülerden, bir ordu gibi dimdik bedenlerin yürüyen merdivenlerden aşağı sessiz uçuşları, bizi, hepimizi acımasızca önlerine katarak ilerleyen koca motorların çalkantısı korkuttu beni. Evet, doğru, bir sığınağa koşturdu bir an için. Ama şimdi aynanın önünde beni donatan o belirsiz hazırlıkları bilinçle yaparken yemin ediyorum, korkmayacağım. O olağanüstü güzel taşıtları düşün. Kırmızı, sarı, düzen içinde, tam zamanında kalkan, duran. Bir yürüyüş hızında giden, bir ileri fırlayan güçlü, hoş arabaları düşün. Adamları düşün, kadınları düşün. Donanmış, hazırlanmış, arabalarda ilerleyen. Başarılı ilerleyiş bu. Utku ordusu bu. Bayraklarla, pirinç kartallarla, savaşta kazanılmış defne yapraklarının taçlandırdığı başlarıyla. Onlar peştemaller içinde yabanıllardan, saçları yapış yapış, göğüsleri sarkan, uzun göğüslerine yapışmış çocuklarla kadınlardan daha iyi. Bu geniş caddeler, Picardy, Regan Caddesi, High Market, ormandan sürülen kumlu utku yolları. Ben de cilalı ayakkabılarım, ipek parçası mendilim, kırmızıya boyalı dudaklarım, güzelce çekilmiş kaşlarımla, bandoyla birlikte utkuya doğru ilerliyorum. Bak, burada, yer altında bile nasıl da sürekli parıltı içinde giysileriyle gösteriş yapıyorlar. Yeryüzüne bile bırakmıyorlar. Ki solucanlarıyla nemli uzansın. Cam dolaplarda aydınlanmış tüller, ipekler, güzel bir nakışın milyonlarca dikişiyle çevrelenmiş iç çamaşırları var. Kızıl, yeşil, menekşe renkli bütün renklere boyanmış onlar. Düşün, nasıl düzenliyorlar her şeyi. Yuvarlıyorlar, düzlüyorlar, boyaya batırıyorlar, kayaları havaya uçurarak tüneller açıyorlar. Asansörler iniyor, çıkıyor, trenler duruyor, trenler kalkıyor. Denizin dalgaları gibi düzenli. İşte benim bağlı olduğum bu. Bu yeryüzünün yerlisiyim. Onun bayrakları peşinden gidiyorum. Onlar böylesine olağanüstü serüvenlerle dolu, yürekli, aynı zamanda öğrenme isteği içinde ve çabanın ortasında durup boş elleriyle duvara bir şaka karalayacak denli, güçlü oldukları zaman ben nasıl bir sığınağa kaçarım? Öyleyse yüzümü pudralayacağım, dudaklarımı kırmızıya boyayacağım, kaşlarımı her zamankinden daha çok incelteceğim, yüzeye yükseleceğim, ötekilerle birlikte Picardy Sirsus'ta dimdik duracağım. Kesin bir tavırla ve şoförünün anlatılamaz bir istekle benim ne demek istediğimi anladığını belirttiği arabayı çağıracağım. Çünkü hala istek uyandırıyorum. Hala caddede erkeklerin usulca eldiklerini duyuyorum. Belirsiz bir rüzgar onu kırmızı kırmızı kabartarak estiğinde mısırın sessizce eğilmesi gibi. Evime gideceğim arabayla. Gösterişli, pahalı, kocaman demetlerde başlarını eğen çiçeklerle vazoları bol bol dolduracağım. Bir sandalyeyi oraya, ötekini şuraya yerleştireceğim. Belki Bernard, belki Louis ya da Neville gelir diye sigaraları, bardakları, gösterişli kapağıyla yeni, okunmamış bir kitabı hazırlayacağım. Ama o belki de Bernard, Louis ya da Neville değil, yeni birisi, bilinmeyen birisi. Merdivenlerde yanından geçtiğim ve geçerken dönüp gel diye fısıldadığım birisi olacak. Bu öğleden sonra gelecek o, bilmediğim birisi, yeni birisi. Düşerse düşsün ölülerin sessiz ordusu. Ben ilerliyorum. Bir odaya artık gerek duymuyorum şimdi dedi Neville. Duvarlara da, ateş ışığına da. Genç değilim artık. Jinny'nin evinin önünden hiçbir kıskançlık duymaksızın geçiyorum. Kapı eşiğinde biraz sinirli bir biçimde boyun bağını düzelten genç adama gülümseyerek bakıyorum. Bırak, işini bilir o genç. Çalsın zili bırak. Bulsun onu. Eğer istersen bulacağım onu. Yoksa geçip gideceğim. Eski çürümenin diş yarası kapandı. Kıskançlık, gizlice sevişmeler, acılar silindi, süpürüldü. Görkemimizi de yitirdik. Gençken nereye olsa otururduk. Sürekli çarpan kapılarıyla rüzgarlı koridorlardaki çıplak sıralara. Geminin güvertesinde birbirlerine hortumla su fışkırtan, yarı çıplak oğlan çocuklarının çevresinde dolaşırdık. Şimdi iş günü bittiğinde birbirleriyle aynı düşünceyi paylaşan, birbirinin aynı, sayısı belirsiz, yeraltı treninden akın akın taşan insanları sevdiğime yemin edebilirim. Ben kendi meyvelerimi topladım, tutkusuz bakıyorum. Her şey bir yana, biz sorumlu değiliz, yargıç değiliz. İşkence gereçleri ve demirlerle çevremizdekilere işkence çektirmeye çağrılmadık. Papazları bir araya toplayıp puslu pazar öğleden sonraları söylevler vermeye çağrılmadık. Bir güle bakmak ya da benim burada Shaftesbury Caddesi'nde yaptığım gibi Shakespeare okumak daha iyi. İşte maskara, işte kötü adam, işte bir arabada geliyor Kleopatra, saltanat kayığında yanarak. İşte bunlar da kargışlanmışlar, zulh mahkemesi duvarı yanında burunsuz adamlar. Ayaklarını ateşe tutmuş haykırıyorlar. Eğer yazmazsak şiir bu. Kendi bölümlerini hiç yanılmadan oynuyorlar. Hemen hemen daha onlar dudaklarını aralamadan ne söyleyeceklerini biliyorum. Ve yazılması gereken sözcüğü söyleyecekleri o tanrısal anı bekliyorum. Eğer yalnızca oyun yazmak istemiş olsaydım sonsuza dek Shaftesbury Caddesi'nde yürürdüm. Sonra caddeden geliyor, bir oraya giriyor. Konuşan kişiler ya da konuşma sıkıntısına katlanmayanlar buluyorsun. O kadın söylüyor, bu adam söylüyor, bir başkası söylüyor. Öylesine sık sık söyleniyor ki bütün bu ağırlığı kaldırmaya tek sözcük yetiyor. Tartışma, gülüşme, eski sıkıntılar düşüyorlar havadan, onu yoğunlaştırarak. Bir kitap alıyorum, ne olursa olsun bir şeyden yarım sayfa okuyorum. Çaydanlığın ibriğini onarmamışlar daha. Annesinin giysilerini giymiş o çocuk, dans ediyor. Ama sonra Ruada ya da Louis olabilir, oruçlu ve acılı bir ruh. Odayı geçiyor, dışarı çıkıyor yine. Entrika istiyorlar, öyle mi? Bir neden mi istiyorlar? Bu yetmiyor onlara. Bir olağan görünüm. Sanki yazılmış gibi o sözün söylenmesini beklemek yetmiyor onlara. Tümcenin tam gerektiği yere kişiliğini ortaya koyarak balçık parçasını koyduğunu görmek, birden bir bölüğü gökyüzünde kaba çizgileriyle ayırt etmek. Yine de bir yeğenlik istiyorlarsa ben, bir tek odanın içinde ölüm, cinayet, intihar hepsini gördüm. Biri içeri giriyor, biri dışarı çıkıyor. Merdivenlerde hıçkırıklar var. Kopan iplikleri, atılan düğümleri, bir kadının dizlerinde beyaz patiskanın sessizce sürekli teyellenişini duydum. Niçin Louis gibi bir neden aramalı? Niçin uçmalı? Ruhada gibi uzak bir ormancıya ve defne yapraklarını aralayıp heykeller aramalı. Onlar bu çamur içinde yuvarlanmanın ötesinde güneşin parladığına inanarak kişinin fırtınaya karşı kanatlarını vurması gerektiğini söylüyorlar. Güneş söğüt ağaçlarıyla tüylenmiş havuzlara düşüyor dimdik. Kasım ayı şimdi. Rüzgardan morarmış parmaklarıyla yoksullar kibrit kutuları uzatıyorlar. Onlar gerçeğin orada bütünlenmiş bulunacağını, burada dar, çıkmaz sokaklarda ayaklarını sürüyen erdemin orada yetkin bir biçimde elde edileceğini söylüyorlar. Ruha da boynunu upuzun uzatmış, kör, tutucu gözleriyle önümüzden uçup gidiyor. Şimdi öylesine varlıklı olan Louis, kabarık çatılar arasındaki çatı katının penceresine gidiyor ve onun gözden silindiği noktaya bakıyor. Ama iş yerinde daktilolar, telefon arasında oturmalı, bize bilgi vermek için, bizim yeniden doğmamız ve daha var olmamış bir yeryüzünün düzeltilmesi için her şeyi baştan sona çözümleyip açıklamalı. Oysa şimdi kapıyı çalmadan girdiğim bu odada her şey sanki daha önceden yazılmış gibi söyleniyor. Kitaplığa gidiyorum. İstersen bir şeyden yanıp sayfa okuyorum. Konuşmam gerekmiyor. Ama dinliyorum. Olağanüstü uyanığım. Kesinlikle kişi çaba harcamadan bu şiiri okuyamaz. Sayfalar genellikle bozulmuş, çamur lekesi, yırtık, solmuş yapraklar, mini çiçeği ya da ıtır kırıntılarıyla birbirine yapışmış. Bu şiiri okumak için on binlerce gözü olmalı kişinin. Gece yarısı Atlas Okyanusu'na yarışan su dilimlerini, belki de yalnızca bir yosun serpintisi yüzeyi deldiği zaman ya da ansızın dalgalar bir canavarı kavrayıp omuzları üzerinde kaldırdıklarında aydınlatan o lambalardan biri gibi. Kişi sevgisizlikleri, kıskançlıkları bir yana bırakmalı ve birbirinin yolunu kesmemeli. Sabır ve sonsuz bir titizlik göstermeli. İster olmadık bir su borusunda suyun şırıltısı, ister bir yaprağın üzerinde gezinen örümceklerin narin ayak sesleri, ne olursa olsun bırakmalı. O belirsiz seste açılsın. Ürküntü ve korku içinde hiçbir şey geri çevrilmemeli. Bu konuşan kişiler arasında okuduğum sayfayı yazmış olan Ozan pes etmiş. Ne nokta var ne de noktalı virgül. Uygun uzunluklarda gitmiyor dizeler. Çoğu düpedüz saçmalık. Kişi kuşkulu olmalı ama rüzgarlara uyarılar yollamalı. Kapı açıldığında da ne gelirse gelsin tümden benimsenmeli. Bazen hıçkırmalı da, iste bir bıçak ağzının inişiyle acımasızca kesivermeli, bağırmalı. Yani zorlu katılmaların her türlüsü. Ve böylece onlar konuşurken bırak ağını derinlere ve usulca çek. Onun dediğini, bunun dediğini çıkar yüzeye, şiirini oluşturur. Şimdi onların konuşmalarını dinledim. Gittiler şimdi, yalnızım. Ateşin bir kubbe, bir fırın gibi sonsuza dek yanmasını izlemekte doyum bulabilirim. Şimdi odunun sivri ucu, bir yapı iskelesi, ya bir kuyu ya da mutlu bir koyak görünümüne bürünüyor. Şimdi beyaz pulları altında kıpkırmızı kıvrılmış bir yılan oluyor. Perdedeki meyve papağanın gagası altında şişkinleşiyor. Cız cız diye çıtırdıyor ateş. Ormanın ortasındaki böceklerin vızıldısı gibi. Dışarıda dallar havayı döver. Şimdi düşen bir gülle gibi bir ağaç devrilirken cız cız diye çıtırdıyor. Bir Londra gecesi sesleri bunlar. Sonra beklediğim o tek sesi duyuyorum. Giderek yükseliyor, yaklaşıyor, duraksıyor, kapımda duruyor. Haykırıyorum. Gir içeri, otur yanıma. Sandalyenin kıyısına otur. O eski sanrıyla savrulup götürülmüş, haykırıyorum. Yaklaş, yaklaş. İş yerimden dönüyorum, dedi Louis. Baltomu asıyorum buraya, bastonumu şuraya yerleştiriyorum. Ricardo'nun da böyle bir bastonla yürüdüğünü düşlemekten hoşlanıyorum. Böylece kendimi kendi yetkimden kurtarıyorum. Cilalı bir masada, başkanın sağ yanında oturdum bütün gün. Başarılı girişimlerimizin duvardaki haritalarıyla yüz yüzeyiz. Gemilerimizle yeryüzünü birbirine bağladık. Çizgilerimizle yeryüzü ipe dizilmiş. Sonsuz ölçüde saygı değerim. İş yerimdeki bütün genç hanımlar benim girişimi saygıyla karşılıyor. Şimdi istediğim yerde yemek yiyebilirim. Hiç gururlanmadan kısa bir zaman sonra Surrey'de bir ev, iki araba, bir limonluk, az bulunur türden karpuzlar elde edeceğimi düşünebilirim. Ama hala geri geliyor. Çatı katıma dönüyorum. Şapkamı asıyorum. Öğretmenimin damarlı meşe ağacından kapısına yumruğumu indirdiğimden beri sürdürdüğüm yabansı girişimime yapayalnız başlıyorum. Küçük bir kitap açıyorum. Bir tek şiir okuyorum. Bir tek şiir yeter. Ah batı rüzgarı. Ah batı rüzgarı. Sen düşmansın benim mağım masama. Kısa tozluklarıma ve sonra ah yazık metresimin bayağılığına. İngilizceyi hiçbir zaman doğru dürüst konuşamayan o küçük film yıldızına. Ah batı rüzgarı. Ne zaman eseceksin sen? Ruha da o kopkoyu kabuğunu çekilmişliğiyle, salyangoz eti renginde, görmeyen gözleriyle bozmaz seni batı rüzgarı. İsterse yıldızların parladığı gece yarısı gelsin, isterse gün ortasının en sıkıcı saatinde gelsin. Pencerenin yanında durur, bacalara, yoksulların evlerindeki kırık pencerelere bakar. Ah batı rüzgarı, ne zaman eseceksin sen? Benim görevim, benim yüküm her zaman ötekilerden daha büyük oldu. Bir piramit yerleştirilmiş benim omuzlarıma. Dağ gibi bir işin üstesinden gelmeye çalıştım. Zorlu, boyun eğmeyen, huysuz bir takımı yönettim. Avustralyalılara özgü aksanımla aş evlerinde oturdum. Katiplerin beni onaylamalarına çalıştım. Yine de hiçbir zaman yüce, ağırbaşlı inançlarımı, çözüme bulunması gereken çelişkilerimi, tutarsızlıklarımı unutmadım. Küçük bir oğlan çocuğuyken Nil'i düşlerdim. Uyanmak istemezdim ama damarlı meşe kapıyı yumruğumu indirdim. En çok beğendiğim Susan'ı, Percival'inki gibi bir alanın yazısıyla doğsaydım daha mutlu olurdum. Ah batı rüzgarı, ne zaman eseceksin sen ki bir yağmur inebilsin ince ince. Yaşamak korkunç bir olay oldu benim için. Koskoca bir emici hayvan, zamp gibi yapış yapış, dengesiz bir ağız gibiyim. Merkeze yerleşmiş çekirdeği canlı etten çekip çıkarmaya çalıştım. Çok az doğal mutluluk tattım. Kaba saba vurgulamasıyla benim rahatlık duymamı sağlayabilir belki diye bu metresimi seçmiş olmama karşılık. Ama o yalnızca pis çamaşırlarını oraya buraya savurdu. Gündelikçi kadın, dükkan çırakları, benim çok ağırbaşlı, kendini beğenmiş yürüyüşümle alay ederek her gün belki 10 kez arkamdan bağırdılar. Ah batı rüzgarı, ne zaman eseceksin sen? Ki bu yağmur inebilsin ince ince. Benim yazgım, bütün bu yıllar boyunca kaburgalarıma batırılmış keskin kıyılı piramit neydi? Ki Nil'i, başları üzerine testiler taşıyan kadınları ansıyorum. Ki Mısır'ı akıtan, ırmakları donduran uzun yazlarda, kışlarda içeri dışarı savrulduğumu duyuyorum. Yalın kat ve gelip geçiveren bir varlık değilim. Benim yaşamım elmasın yüzeyindeki gibi parıltılı, anlık bir kıvılcım değil. Bir gardiyan hücreden hücreye lamba taşıyormuş gibi acılar içinde, toprağın altında gidiyorum. Benim yazgım uzun tarihimizin gürültülü, çeşitliliklerle dolu günümüzün ince, kalın, kopuk, dayanıklı ipliklerini ansımak, dokumak, Bir tek kabloda örmek zorunluluğu oldu. Her zaman daha çok şey var, anlaşılması gereken, dinlenmesi gereken bir uyuşmazlık, paylanması gereken bir yalancılık. Baca başlıklarıyla, seyrek taş tahtalarıyla, zamanından önce yavrulayan kedileriyle, çatı pencereleriyle, kırık dökük ve islekeli bu çatılar. Kırılmış camlar üzerinden, kabarık kiremitler arasından açıyorum. Yolumu ve yalnızca kir içinde, açlıktan bitkin yüzler görüyorum. Diyelim ki bütün bunları anlamlı kılıyorum. Bir sayfaya bir tek şiirle, sonra ölüyorum. İnanın bana, gönülsüzce olmayacak bu. Percival öldü, ruha da bıraktı beni. Ama ben sıska, kupkuru biri olana dek yaşayacağım. Daha da saygı uyandırarak, kent kaldırımlarında altın saplı bastonumu vurarak yürüyeceğim. Belki de hiç ölmeyeceğim. Bu sürekliliğe, bu kararlılığa bile hiç ulaşamayacağım. Ah batı rüzgarı, ne zaman eseceksin sen? Ki bir yağmur inebilsin ince ince. Percival yeşil yapraklarla birlikte çiçek açıyordu. Yaz rüzgarında hala iç çeken tüm dallarıyla toprağa uzatıldı. Herkes konuştuğunda birlikte sessizliği paylaştığım ruha da sürüler bir araya toplanıp düzgün pırıltılı sırtlarıyla verimli kırlarda koştukları zaman çekinip yana dönen ruha da çöl sıcaklığı gibi gitti şimdi. Güneş kent çatılarını kabarttığında onu düşünüyorum. Kuru yapraklar yere döküldüğünde, yaşlı adamlar ucu sivri bastonlarıyla geldiklerinde, küçük kağıt parçalarını deldiklerinde, bizim onu delik deşik ettiğimiz gibi. Ah batı rüzgarı, ne zaman eseceksin sen? Ki bir yağmur inebilsin ince ince. Tanrım, sevdiğim kollarımdaydı ve ben yatağımda yine. Kitabıma dönüyorum şimdi, girişimime dönüyorum şimdi. Ah yaşam, nasıl da korktum senden, dedi ruha da. Ah, insanlar, nasıl da nefret ettim sizden. Nasıl da dirsek vurdunuz, nasıl da önümü kestiniz. Oxford Caddesi'nde nasıl da iğrenç görünüyordunuz. Yeraltı treninde karşılıklı oturup birbirinize gözlerinizi diktiğinizde nasıl da pistiniz. Şimdi tepesinden Afrika'yı göreceğim bu dağa tırmanırken bilincim sizin kahverengi kağıt paketleriniz, yüzleriniz de boyalı. Siz lekelediniz beni ve çürüttünüz. Öyle de kötü kokuyordunuz kapıların dışında, bilet almak için kuyruk olduğunuzda. Hepiniz gri ve kahverenginin bulanık gölgeleri içindeydiniz. Bir şapkaya iliştirivermiş tek mavi tüy bile yoktu. Hiçbiriniz şu olmaktansa bu olma yürekliliğini gösteremiyordunuz. Bir tek günü geçirmek için ruhlarınızda nasıl bir bozulma olması gerekiyor? Ne yalanlar, eğilmeler, kazık bir şeyler çıkarmalar, düzgün konuşmalar, kölelikler. Nasıl da zincirlediniz beni bir noktaya, bir saate, bir sandalyeye. Kendinizi de karşıma oturttunuz. Saatler arasında uzanan beyaz boşlukları nasıl da kaptınız benden? Kirli topraklar yaptınız yuvarlayıp onları. Çöp kutusuna attınız yağlı pençelerinizde. Oysa onlar yaşamımdı benim. Ama boyun eğdim. Küçümsemelerimi, esnemelerimi ellerimle kapadım. Sokağa çıkıp öfke belirtisi olarak hendekte şişe kırmadım. Ateşle titrerken şaşırmamışım gibi yaptım. Siz ne yaptınızsa ben de yaptım. Susan ve Jean'i çoraplarını ayaklarına şöyle geçirseler ben de benimkileri öyle geçirdim. Yaşam öylesine korkunçtu ki gölge üzerine gölge çıkardım ortaya. Şunun ardından bak yaşama, bunun ardından bak yaşama. Bırak gül yaprakları olsun. Tüm caddeyi kapladım. Oxford Caddesi'ni, Piccadilly Circus'u, bilincimin parıltısıyla, dalgacılığıyla, asma yapraklarıyla, gül yapraklarıyla. Bavullar da vardı. Okul bittiğinde koridorda duran. Gizlice sızdım içeri. Etiketleri okuyup adlar, yüzler düşlemek için. Harrogate belki de, Edinburgh belki de. Altından bir utkuyla süsleniyordu. Adını unuttum. O kız kaldırımda durduğu zaman. Ama yalnızca bir isimdi o. Louise'i bıraktım. Kucaklaşmalardan korktum. Koyun postlarıyla, tören giysileriyle, mavi, kara bıçağı örtmeye çalıştım. Gece olsun diye yalvardım gündüze. Dolabın yavaş yavaş küçüldüğünü görmeyi, yatağın yumuşadığını duymayı, havada asılı yüzmeyi, uzamış ağaçları, uzamış yüzleri, çayırda yeşil bir sırayı ve birbirine acı içinde güle güle diyen iki kişiyi görmeyi özledim. Toprak çıplakken sürülmüş tarlaya, ikicinin savurduğu gibi yelpazeler içine sözcükler fırlattım. Hep geceyi uzatmak, onu düşlerle daha doldurmak istedim. Sonra bir salonda ezgi dallarını araladım. Yapmış olduğumuz evi gördüm. Kare dikdörtgenin üzerine oturdu. Hepimizi içine alan ev dedim. Bir arabada insanların omuzları arasında sendeleyerek Percival öldükten sonra yine de Greenwich'e gittim. Toprak setin üzerinde yürürken hiçbir bitkinin büyümediği, orada burada bir mermer sütun bulunan bir yeryüzünün kıyısında fırtınalar kopartabileyim diye yakardım Tanrı'ya. Dağılan dalganın içine attım demetimi. İçinde erit beni. En uzak sınıra taşı beni dedim. Dalga parçalandı. Demet soldu. Şimdi artık pek düşünmüyorum Percival'i. Şimdi İspanya'da bu tepeyi tırmanıyorum. Bu katırın sırtı benim yatağım. Uzanmış ölmekteyim diye düşünüyorum. Yalnızca incecik bir örtü var şimdi. Benimle sonsuz derinlikler arasında. Şiltedeki yumrular yumuşuyor altımda. Sendeleyerek çıkıyoruz. Sendeleyerek ilerliyoruz. Benim yolum hep yukarılara, en tepede. Yanımda bir havuzla tek başına duran ağaca doğruydu. Tepeler geceleri katlanmış kuş kanatları gibi kapandığında güzelliğin sularını dilimledim. Bazen kırmızı bir karanfil, saman demetleri topladım. Tezek yığınına tek başıma daldım. Eskiden kalma bir kemiğe parmağımla dokundum. Düşündüm. Rüzgar bu yüksekliği süpürmek için eğilince hiçbir şey bulunamayacak mı yani? Bir tutam tozdan başka. Ama katır sendeleyerek yukarıya doğru ilerliyor. Tepenin sırtı sis gibi yükseliyor. Ama en tepeden Afrika'yı göreceğim. Şimdi yatak çöküyor altımda. Sarı deliklerle beneklenmiş çarşaflar düşürüyor beni. Yatağın ucunda beyaz bir atınkine benzer yüzü olan iyi yürekli o kadın elini sallıyor, dönüp gidiyor. Kim geliyor öyleyse benimle? Çiçekler yalnızca yaban asma çiçekleri, ay ışığı renginde mayıs çiçekleri. Gevşekçe bağlayıp demet yaptım, verdim onları. Ah, kime? Şimdi bir uçurumun üzerinden geçiyoruz. Altımızda balıkçı kayıklarının ışıkları uzanıyor. Dik kayalar gözden yitiyor. Küçücük dalgalanarak, gri dalgalanarak sayısız dalgalar yayılıyor altımızda. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Batabiliriz. Dalgaların üzerine yerleşebiliriz. Deniz gümbürdeyecek kulaklarımda. Beyaz taç yaprakları deniz suyuyla karartılacak. Bir an yüzdükten sonra batacaklar. Dalgalar yuvarlayarak beni aşağılara omuzlayacaklar. Korkunç bir sağanakta düşüyor her şey. Beni dağıtarak. Yine de şu ağacın diken diken dalları var. Şu da bir kulübe çatısının katı çizgisi. Şu torba gibi kırmızıya, sarıya boyanmış biçimler de yüzler. Ayağımı yere koyup sakınarak basıyorum. Elimi İspanyol hanının katı kapısına bastırıyorum. Güneş batıyordu. Günün katı çekirdeği çatlamıştı. Yarıkları arasından ışık dökülmekteydi. Hızla atılan karanlıkla, tüylenmiş oklarla vurdu dalgaları. Kırmızı ve altın sarısı. Olur olmaz ışık çizgileri birdenbire parıldayıp dolaştılar çevrede. Batmış adalardan gelen imler, gülüşen, utanmasız çocukların defne korularından attıkları kargılar gibi. Ama kıyıya sokuldukça dalgaların ışığı çekilip alındı. Bir duvarın hiçbir ışıktan çatlakla parçalanmamış gri taşlardan bir duvarın devrilmesi gibi bir tek uzun çalkantıda döküldüler. Bir esinti yükseldi, bir titreyiş dolaştı yapraklarda. Bu kıpırdanmalarla kahverengi yoğunluklarını yitirdiler. Ağaç kütlesini bırakır, kaynaşır, kubbeli tek düzeliğini yitirirken griye ya da beyaza dönüştüler. En üst dalda öylece kaldı atmaca. Göz kapaklarını oynattı, yükseldi, süzüldü, derinliklere yöneldi.